Ayrım 18.
Bizim o kimsecikler uğramaz. Semt postacısı bile adresi seni çıkaramaz sandığımız ara sokaktan da bazı kaldırım taşlarını, bazı komşu çiçeklerini cımbızlayıp apartmış yazar arkadaş. Argo başlığıyla sunduğu bir bölümde Türkçe of çektirdiğinizi ahkamlayıp en kaliteli olma iddiasını elden bırakmayan bir gazetedeki köşesinden diyor ki girizgahıyla idareye şikayet ediyor bizim kıçı kırık cümleleri. Örneğin mesela cımbızını uzattığı yerden şunları değiştiriyor ara sokaktan. Lacı takımları içinde her neviden coşkusunu gravatıyla boğan bir süre ensesi kalın dallamaya mesela balık ayhanın tırnağını değişmem ne olacak? Romanların kendilerini iplemeyen bir dünyaya pamuk ipliği kadar müdanaları olmaz. Orospuluktan, puşluktan, torbacılıktan bahsedildiğinde aklınıza neden ilk onlar geliyor? Dolap dereyi sosyalleştirdiler. Sulu kulede devriyeleri kapattılar, selamsızı yıktılar. İyi bok yediler. Cici beyler şık hanımlar mı daha katakoftici romanlar mı? İşte bunlar var cımbızının ucunda Feyza'nın. Şimdilik hal böyle olunca da İster istemez kutsal yanıt hakkı doğuyor değil mi? Hele de bütün bu yazdıklarımızın sebebi hikmetine süt annemizin çingene oluşu kaynak gösterilince yazarın taşıdığı piyanonun hiç değilse hani o oturunca en sağ köşeye düşen o ince tuşunda bir yay atmış akort hiç değilse oracıktan bozulmuş oluyor zannımca. Yav kurban, yav gadanasını aldığım gözünün yağını yediğimin abalısı. Asfalt Türkçesini off-road'a indirdik diye yapılır mı bize bu yav yapılır mı? Yok yok şaka bunlar elbette. Değil şakaya gelmez elbet, elbet biliriz. Zaten dili bozan bir müddet sonra kıçı borazan şekline dönüşür elbet. Ama yoğurdu ekşitenlere papara çekerken yiğidin yoğurt yiyişine müdahale etmek de olmaz değil mi bacı? Hele ki yiğit orta mektep sıralarından beri bir yandan tırışkadan lafa zaranlıkları hatim indirirken bir yandan da mesela ta uzaklarda işte bir piyano, ince parmakların temasıyla, ağlıyor bir hazan havasıyla diyen tılsımlı dizelerinin cemi cümlesini bellekleyip ama da bunları bağırışmak yerine sihrengiz bir fısıltı gibi yüreğinde çınlatıyorsa eh o zaman kantara da yanlış olur, topuza da yanlış değil mi? Değil mi ama yani?
Aydın Engin, Cumhuriyet Kitap,
25 Eylül 1997. Hınzır bir kitap Türkçe of. Bir kitap okudum, hayatım değişmedi ama tadım tuzumda kaçtı. Kitap Feyza Hepçilingirler'in, adı Türkçe of. Okuduktan sonra of of ki of. Basında bugüne dek Hakkı Devrim ve Şiar Yalçın öğretmenlerimizin yazdıklarından yararlanıp idare edip gidiyorduk. Genellikle camii yerine camisi, menşei yerine menşesi yazmak, takiye sözcüğünde çift diye kullanmak gibi görece masum suçlarımızın kusurlarımızın ayırdına varır, düzeltir ve rahatlardık. Görsel medyadaki manken sunucularımız da tarikat, hakem filan dediklerinde hemen yakalanıp teşhir edilerek paylarını alırlardı, sonra gene tarikat ve hakem filan demeye devam ederlerdi. Feyza Hepçilingirler Türkçe suçlarına hatta cinayetlerine öyle sözcük avcılığı yaparak yaklaşmıyor. Dilin kendi iç mantığını söz diziminin gerektirdiği özeni göz ardı edenleri yakalıyor. Kitaptan rastgele birkaç örnek görmek ister miydiniz? Buyurun. Hepçilingirler bir TV ana haber bülteninden bir cümle yakalamış didikliyor. Başlıkta dün tahliye olan Selçuk Parsadan'ın iş ortağı olay kadın Nafiye Yöney canlı yayında denmiş. Yanlış nerede hatta yanlış var mı? Cümleye göre tahliye olanın kim olduğunu sorun ve Selçuk Parsadan'ın o günde bugün de hapiste olduğunu anımsayın. Alın bir özensiz kullanım örneği daha. Bir insan kitap okumayı sevmeyebilir, hoşlanmayabilir. Sizi bilmem, ben okudum ve ne olmuş yani, neresi yanlış bunun diyecektim ama hep Çilingirlerin değerlendirmesini okudum ve yutkunum sustum. Cümlede iki fiil var. Sevmeyebilir ve hoşlanmayabilir. Her fiil için cümleyi yineleyin. İlk fiil için her şey yolunda. Peki, hoşlanmayabilir için? Bir insan kitap okumayı hoşlanmayabilir, öyle mi? Haydi sabredin bir örnek daha okuyun. Gazeteci susurluğu kansere benzetmiş. Hiç de yanlış değil. Ardından yazmış. Kanserin ilacını bulalım ve yenelim. Bayağı fıraklı bir cümle. Gel gör ki hep çilingirler hata affetmiyor. Bu cümledeki söz dizimine göre yenilmesi gereken kanser mi, ilacı mı oluyor? Bu gözden kolay kaçacak özensizliği Aydın Engin yapmış. Üstelik en azından bir zamanlar Türkçenin doğru kullanımı üstüne referans sayılan bir gazetede Cumhuriyet'te çalışıyor. Bu yazını neden bir kitap okudum, hayatım değişmedi ama tadım tuzum da kaçtı cümlesiyle başladığını okuyucu şimdi daha iyi anlamıştır. Hep çilingirlerin kitabını okuduğundan beri çala kalem yazmaya alışmış bir gazetecinin eli titrer oldu. O yüzden hınzır bir kitap dendi. Türkçenin böylesi hınzırlıklara ne kadar muhtaç olduğunu ise tartışmaya bile gerek yok galiba. Mehmet Yılmaz, Radikal, 10 Ekim 1997. Türkçe of çekince dağlar yıkılır. Dili doğru dürüst kullanamayan insanın doğru, mantıklı, kapsamlı düşündüğüne inanıyorsanız bu inancınızdan hemen vazgeçin. Ne kadar konuşuyor, ne kadar yazıyor, nasıl anlatıyorsa o kadardır o insan, daha fazla değil. Düşünmeyi de biçimlendiren dildir çünkü. Hiç kimse dil olmadan düşünemez. Türkler ana dillerini pek sevmez, düşünmeyi de sevmez zaten. Siz bakmayın derin düşünceleri varmış da bunları bir türlü anlatamıyormuş gibi iki sözün arasına İngilizce sözcükler sıkıştıranlara. Bunlar genellikle mış gibi yapanlardır. Düşünüyormuş gibi yaparlar. Yoksa gerçekten düşünüyor olsalar ana dilleriyle düşündükleri bir gerçeği niye yabancı sözcüklerle anlatmaya kalksınlar? Anlattıkları sözcüklerle düşünüyor oldukları varsaymak daha çelişkili, ürkütücü sonuçlara götürür bizi. Ana dilimiz düşünmeye yetmiyor mu? O duruma mı getirdik Türkçeyi? Bu alıntıyı Feyza Hep Çilingirler'in yeni yayınlanan kitabı Türkçe Of'tan yaptım. Kitap Hep Çilingirler'in daha önce Siyah Beyaz gazetesinde yazdığı dil yazılarından oluşuyor. Hatırlayacaksınız, eski köşe yazılarının kitaplaştırılmasına ne kadar sinirlendiğimi daha önce bu sütunda yazmıştım. Gazetelerde yazdıkları yazıları sonradan okunmaya değer kaç kişi var diye sormuştum. Hep Çilingirler bu genel değerlendirmenin dışında tuttuğum birkaç yazardan biri oldu. Bu nedenle şimdi sizlere bu kitabı öneriyor olmamda benim açımdan bir çelişki yok. Türkiye'de Türkçe eğitiminin yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bırakın ilkokulu bitirmiş birisini, üniversite öğrencileri dahi kendi dillerinde dertlerini anlatabilecek bir dilekçe ya da mektup yazma yeteneğinden çoğu zaman yoksun. Bir gazeteci olarak okuyucularımızdan haftada 30'a yakın mektup, faks alıyorum. Bunların içinde Türkçeyi doğru kullanan, imla kurallarından haberdar olan, noktalama işaretlerini yerinde kullanan bir mektup ya çıkıyor ya çıkmıyor. Hep Çilingirler'in kitabı bu açıdan çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Hep Çilingirler Türkçenin de kendine özgü kuralları ve özel bir yapısının bulunduğu konusu üzerinde önemli duruyor. Tek tek ağaçlarla uğraşmak yerine bir bütün olarak dilimizin yapısını nasıl yazmamız ve konuşmamız gerektiğini açıklıyor. Günlük konuşmalarda ve yazılarda en çok tekrarlanan hataları düzeltiyor. Dil bilgisi kitaplarını okumak ortalama bir okuyucu için sıkıcı bir eylem. Hep Çilingirler bu tuzağa düşmüyor. Türkçenin kurallarını günlük yaşamdan aldığı örneklerle esprili bir dille anlatmaya çalışıyor. Bu üslup kitabın bir roman gibi zevkle ve hızla okunmasını sağlıyor. Radikal okuyucularının Türkçenin doğru kullanımı konusunda ne kadar titiz olduklarını, gazetemizdeki bazı hataları gösterdikleri tepkiden ve Hakkı Bey'in köşesine olan ilgilerinden biliyorum. Bu kitapta eminim çok ilgi görecek. Dilerim radikal okuyucularının gösterecekleri bu ilgiyi Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkçe öğretmenleri de gösterir. Talim Terbiye Kurulu'nun bu çalışmayı yardımcı ders kitabı olarak tavsiye edeceğini ümit ediyorum. Bu tür çalışmalar arttıkça Türkçenin kafası gözü yarılmış bir dil olmaktan kurtulacağına inanıyorum. Selim İleri, Cumhuriyet, 17 Ekim 1997. Ana dilimiz. Feyza Hep Çilingirler'in Türkçe Of adlı eserini ilgiyle okuyorum. Ana dilimizin son 10-15 yıldaki serüveni işleniyor bu kitapta. Türkçe nereden nereye geldi, Türkçemiz hangi kirli ellerde çırpınıp duruyor bugün? Feyza Hep Çilingirler topluma örnek olması gerektiği ya da zorunlu kişilerin ana dilimizi ne ölçüde bildiklerini, benimsediklerini Handi ise tek tek saptamış. Cumhurbaşkanından siyaset adamlarına, perde sahne sanatçılarından şarkıcılara, sosyetede ün yapmış kişilere kadar geniş bir yelpaze söz konusu. Sonra gazetelerin, radyoların, televizyon kanallarının Türkçesi, dergilerin, şarkıların, seslendirmelerin dili. Bakıyorsunuz, dinliyorsunuz, işitiyor, okuyorsunuz ve her gün sizin de ana diliniz biraz daha yıpranıyor. Eskilerin dediği gibi üzüm üzüme baka baka kararıyor.
İşte öyle kendimi kaç kez yakaladım. Ya üzgünüm diyordum ya da oldu. Televizyon Türkçesinin azizliği miydi? Bununla birlikte hala ana dilimizin sözcükleriyle konuştuğum için belki de mutlu olmam gerekir. Çok şükür henüz İngilizceden, Fransızcadan sözcükler seçip seçip konuşmamı, yazı dilimi gülünç kılmıyorum. Ama tehlike çok uzakta değil. Hiçbirimiz için çok uzakta değil. Feyza Hep Çilingirler Yolları Açık Olmasın adlı yazısında Osmanlıcayı yapay ve melez dil diye tanımlıyor. Bugünkü konuşma, yazışma, dillerimize kulak verecek olursak Osmanlıcayı en azından tutarlı, anlamlı, dahası dengeli, ilkeli saymamız gerekir. Nitekim yazar andığım yazısında yeni, yepyeni Türkçeden yürek yakıcı örnekler veriyor. Dokunmatik, antileke, şakamatik, ekopaket. Atalarımız hiç olmazsa böylesi zübbeliklere düşmemişlerdi. Ahmet Haşim'in dili, seçtiği sözcükler bizden gitgide uzaklaşıyor. Ne var ki? Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller dizeleri, dilden yitip giden sözcüklerine karşın ana dilimizi yaralamıyor. Bir incelik, duyarlılık var onlarda. Oysa günümüzün İngilizceli, Amerikancalı Türkçesi gönül kırıyor. Evet, apaçık gönül kırıyor. Bu Türkçeyi oluşturanları şöyle değerlendirmiş Feyza Hep Çilingirler. Türkçe olmasın da ne olursa olsun. Bu akıl almaz yetenekler yalnızca Türkçe'ye ısınamıyor. Osmanlı atalarının yolunda onlardan daha büyük bir hızla ilerliyorlar. Yollar açık olmasın. Ama yazık ki yollar açık olacaktır. Çünkü ana dilimizi öğrenme, sevme, özümseme yolunda yollarımız sarp. Yine vurgulamak istiyorum. Dili sevdirecek ders kitaplarının başında herhalde Türk Dili ve Edebiyatı kitapları gelir. Dilin büyük öyküsünü öğrenebilmek de edebiyat sanatından geçiyor. Okutulan ders kitapları hem de yıllardan beri genç insanı edebi eserleri açmaktan çok uzak. Lise mezunu nice insan tanıyorum. Bir romanı baştan sona okumamışlar. En popüler romanlarımızı anıyorsunuz. Çalı Kuşu, Handan, Kiralık Konak, hatta Hıçkırık. Çölde Bir İstanbul Kızı diyorsunuz, okumamışlar. Ancak kimileri adlarını hayal meyal hatırlıyor bu romanların. Şiir diyorsunuz, ben şiir okumam yanıtını alıyorsunuz. Peki siz ne okursunuz? Gazete okurum, dergileri takip ediyorum. O takiple bu kadar oluyor. Öyküyü, denemeyi, eleştiriyi almaya korkuyorsunuz artık. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın onca zengin birikiminden böylesine habersiz kalmak yıkım değilse yıkım nedir? Feyza Hep Çilingirler'in eserinde ana dilimize kıyanlar arasında politikacılar başrolde. Tabii televizyon Türkçesinin ardından. İster istemez düşünüyorsunuz. Politikacılarımız roman okurlar mı, şiir öykü okurlar mı? Bir araştırma yapılsa sanırım dudak uçuklatıcı sonuçlar çıkar. Gel gelelim, her akşam ekranda onlar boy gösteriyorlar. Onlar konuşuyorlar. Onları dinliyoruz, dinlemek zorunda kalıyoruz. Bildiğimiz Türkçeyi de onlar yüzünden unutmaya koyuluyoruz. Takvimde iz bırakan. Bunca sorun dururken dille uğraşmayı gereksiz bulanlar var mıdır bilmiyorum. Gereksiz değildir çünkü dildeki bozulma hem o sorunların göstergesidir hem de dolaylı olarak nedeni. Türkçenin bu kadar kötü kullanılıyor olması bütün işlerin kötüye gidiyor olmasından bağımsız mı? Üstüne titrediğimiz bir ana dilimiz olsaydı başkaca sahip olduklarımızın da üstüne titremez miydik? Şiar Yalçın, Yeni Yüzyıl, 20 Ekim 1997. Bizden cevabı tünt işitir, tünt söyleyen, düşmez suali hasma mugayir cevabımız. Sayın Feyza Hep Çilingirler galiba daha önce Siyah Beyaz adlı haftalık bir dergide yayınlanmış yazılarından bazılarını veya tümünü kitap haline getirerek Remzi Kitabevi'nde neşrettirmiş. Ben kitabı görmedim ve okumadım ama isimlerini vermek istemediğim bazı sadık ve muhbir okurlarım bana kimi sayfaların fotokopilerini faksladılar. Bir okuyucumun faksladıkları benimle ilgiliydi ve benim bu sütunlarda çıkmış olan bazı makalelerimi eleştiriyordu. Ben bunların üzerinde durmayacağım çünkü tatlı sert eleştirilerinin hepsi bence haksızdı. Üstelik hanımefendi benim üstünde durduğum birçok noktaları ya anlamamış ya da anlamak istememiş ve bana söylemediğim ve düşünmediğim bazı şeyler atfetmiş. Ben her türlü eleştiriye açık bir insanım ve hiçbir yanlış yapmadığımı iddia edecek veya dil konusundaki bazı görüş ve önerilerimin tersinin de savunulabileceğini kabul etmeyecek kadar aptal değilim. Ama latife latif, eleştiri ciddi olmak gerekir. Bir başka okuyucumda Feyza Hanım'ı beni çok acımasızca eleştirdiği kanısında. Ben o kanıda değilim çünkü böyle eleştiriler genellikle haklı olur ve bana onun yanlış telakki ettiği bazı cümlelerinin metnini göndermiş. Şimdi ben de bunlardan bazılarını aktaracağım. Sakın bunu garezkarlığıma veya yazımızın başlığındaki beytin belki ima etmiş olabileceği gibi öç alma istek ve duyguma hamletmeyin. Bu bizim işimiz. İster Cumhurbaşkanından, ister sokaktaki adamdan sadır olsun, gördüğümüz her Türkçe yanlışını düzeltmek kendimizden menkul de olsa görevimizdir. Aralarında benim de bulunduğum ve kamuoyunun farklı derecelerde tanıdığı 60 yazar, sanatçı ve politikacının Türkçe yanlışlarını düzeltmek iddiasında bulunan ve bunları bir kitapta toplayan Sayın Feyza Hepçilingiroğlu, elbette kendi yanlışlarının da ortaya çıkarılmasına tahammül edecek ve hatta belki bundan memnun olacaktır. 1. Kitabın ön söz gibi başlıklı bölümünden, istedim ki bu kitap bir medya eleştirisi kitabı olsun, bir dil yanlışları kitabı da. Bu yüzden bütün örnekleri yazılı, daha çok da görsel basından seçtim. 2. cümlede bir mantık ve bin netice bir dil yanlışı vardır. Bütün örnekler yazılı basından seçilmişse nasıl oluyor da bunlar daha çok görsel basından seçilmiş oluyor? Yazar herhalde şunu söylemek istemiş. Örnekleri çoğu görsel basından olmak üzere yazılı ve görsel medyadan seçtim. 2. Kitabın 14. sayfasından bir cümle. Doğudaki savaş, ekonomik krizlerin faturasını, niye hep bizim ödemek zorunda kaldığımız düşünce suçu gibi sakıncalı konulardan söz edilmeyecek. Bu cümle için en azından söylenebilecek şey ifadesinin hiç de zarif olmadığıdır. Yazar şöyle deseydi meramını çok daha güzel ve çarpıcı bir şekilde ifade etmiş olmaz mıydı? Doğudaki savaş, düşünce suçu ve ekonomik krizlerin faturasının hep bize ödettirilmesinin nedeni gibi konulardan söz edilmeyecek. 3. 16. sayfadan bir cümle. Üstelik yerel ağız özelliği taşıyan kişiler spiker olabilir mi? İnsanlar yerel ağız özelliği taşımazlar. Olsa olsa yerel ağızla konuşurlar. Yerel ağızla konuşan kişiler spiker olabilir mi demek gerekirdi. 4. Ücretlerin düşmesi Çiller için üzüntü verici bir durum değildir ki, tersine istenen özlenen bir durumdur. Sayfa 32. Ki'den sonra noktalı virgül, tersineden sonra virgül koymak gerekirdi. Yoksa tersine istenen gibi bir anlam çıkar, tabii dil bakımından. Ki'den sonra virgül koymuş, tersine istenenden sonra virgül koymuş yazar. 5. Yine 32. sayfanın devamından, domuzuna bir bilinçle söylenmiş bir laf bu. Domuzuna bir bilinçle denmez, olsa olsa inadına anlamına domuzuna denir. 6. 33. sayfada Alman bir arkadaştan, 57. sayfada doçent bir bayandan bahsedilmiş. Bir Alman arkadaş ve bir doçent bayan demek gerekirdi. Siyah bir öküz olur da Alman bir arkadaş olmaz. Çünkü siyah salt sıfat, ismi siyahidir. Alman isim sıfattır. Doçent ise yalnızca isimdir. 7. Sayın Hepçilingirler, Sayın Tansu Çiller'in binbir dil sürçmesinden birini eleştirirken onun kol kırılır yeni içinde kalır tarzında söylediği atasözünü kol kırılır yani içinde kalır diye sözde düzeltmiş. Ben de Feyza Hanım'ın düzeltmesini düzelteyim. Atasözünün aslı ve tamamı şudur. Kol kırılır yen içinde, baş kırılır fes içinde. Kitabın tamamını okumak fırsatını bulursam bu listeye belki daha başka yanlışları da ilave ederim. Feyza Hepçilingirler, Siyah Beyaz, 25 Ekim 1997. Sert olmayan bir yanıt. Türkçe Of yayınlanalı 2 ay oldu. Şimdiye kadar hiçbir kitabımdan bu kadar çok övgü almadım. Hiçbir kitabım ilk ayda ikinci baskıya girmedi ve çok satanlar listesinde kendisine yer bulmayı başaramadı. Çok satmayan kitapların yazarı olarak neredeyse övünmeye başlamışken Türkçe Of'un bu başarısı beni sevindirdi, şaşırttı ve düşündürdü. Sevindirici olan Türkçe konusundaki duyarlılığın artmış olması, şaşırtıcı olan ummadığım kişilerden bile gelen övgüler, düşündürücü olan da dil konusunda her hafta ya da her gün yazan kişilerin tavrı. Kitap yayınlanır yayınlanmaz Şiar Yalçın için Yeni Yüzyıla, Hakkı Devrim için Radikal'e imzalı kitaplar göndermiş, üstelik şimdiye kadar hiç yapmadığım halde desteklerini bile istemiştim. Öyle ya, arkalarından gelen kuşaktan birinin Türkçeyi savunmasından olsa olsa heyecan ve sevinç duyacaklardı. Siyah beyaz onların yazdığı anlaşanlı gazetelerden biri olmadığı için bu yazılardan haberleri bile olmayabilirdi. Hakkı Devrim kitabı aldıktan sonra benim destek beklentime karşılık derin bir suskunluğa gömüldü. Şiar Yalçın'a ise kitap ulaştırılmadı. İstanbul'da Medya Plaza'nın koridorlarında kaybedildi. Şiar Yalçın da kitabı görmeden ve okumadan bazı sadık ve muhbir okurlarının kendisine faksladıkları sayfalar ve ilettikleri bilgiler doğrultusunda o sayfalardaki dil yanlışlarını aramaya koyuldu. Yeni Yüzyıl, 20 Ekim 1997. Aslında sessiz kalanın da ses verenin de başımın üstünde yeri var. Ancak Şiar Yalçın'ın muhbir okurlarından biri beni de arayarak hocanın benden haber beklediğini söyleyince Şiar Yalçın'ın izniyle kitabımda bulduğu kimi yanlışlarla ilgili açıklama yapma gereği doğdu. Kitabın Ön Söz Gibi adlı bölümünde geçen "İstedim ki bu kitap bir medya eleştirisi kitabı da olsun, bir dil yanlışları kitabı da. Bu yüzden bütün örnekleri yazılı, daha çok da görsel basından seçtim" tümcesine almış Sayın Yalçın. Bütün örnekler yazılı basından seçilmişse nasıl oluyor da bunlar daha çok görsel basından seçilmiş oluyor diye soruyor. Basın sözcüğünün ortak bir tamlanan olduğunu, o tümcenin bütün örnekleri yazılı daha çok da görsel basından seçtim demek olduğunu Şiar Yalçın görmemiş olamaz. Herhalde okurunun kışkırtmasına kapılmış. Doğudaki savaş, ekonomik krizlerin faturasını, niye hep bizim ödemek zorunda kaldığımız, düşünce suçu gibi sakıncalı konulardan söz edilmeyecek demişim, bir seçim öncesi partililerin konuşmalarını kastederek. Bu tümcemi zarif bulmamış Sayın Yalçın. Şöyle deseydi, meramını çok daha güzel ifade etmiş olmaz mıydı diye yeni bir tümce öneriyor. Beni meramını anlatmaktan aciz bulduğunu söylemekten kaçınıyorum. Umarım bu anlamda söylememiştir. Zarafet önerisine teşekkür ediyor ama zarif olmama hakkımı saklı tutuyorum. Pek zarif olgulardan söz etmeyen o tümceye yine zarif bulunmayan o söyleyişin yeni önerilerden daha uygun olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yerel ağız özelliği taşımazlar. Olsa olsa yerel ağızda konuşurlar diye karşı çıkmış. Yerel ağız özelliği taşıyan kişiler biçimindeki belirlememe. Yerel ağızla konuşan o kişilerin yerel ağız özelliği taşıdığından niçin söz edemeyecek olduğumuza ilişkin bir açıklama yok. Öyle denmez, böyle denir diyor Şiar Yalçın. Neden diye soramıyorsunuz, denmezmiş işte. Eleştirilen bir başka tümce de şu. Ücretlerin düşmesi Çiller için üzüntü verici bir durum değildir ki, tersine istenen, özlenen bir durumdur. Şöyle diyor Şiar Yalçın. Ki'den sonra noktalı virgül, tersineden sonra virgül koymak gerekirdi. Yoksa tersine istenen gibi bir anlam çıkar. Tabii dil bakımından. İki ayrı tümceyi birleştirmem isteniyor herhalde. Çünkü ki'den sonra ünlem var ve o tümce orada bitiyor. Ki'yi ilgeç olarak kullanmışım, bağlaç yapmamı mı istiyor Şiar Yalçın? Peki ki'den sonra noktalı virgül koymamı neden istiyor? Beni yanıltmak için mi? Ki'den önce ya da sonra hiçbir noktalama iminin kullanılmayacağını bilmiyor mu? Tersine istenen diye bir anlam çıkacağından da boşuna endişelenmiş. Tersine istemek diye bir isteme biçimi yok. İstenenden sonra zaten bir virgül konmuş, her sözcükten sonra virgül koymamı önererek beni komik duruma düşürmeye mi çalışıyor? Yine 32. sayfadaki domuzuna bir bilinçle söylenmiş bir laf bu tümcesini beğenmemiş. Domuzuna bir bilinçle denmez, olsa olsa inadına anlamına domuzuna denir.